Ayrım 56.
1877 tarihli bir Masonik sözlükteki maddede şunlar yazılı. Mısır başağı. Eski toplumlar arasında özellikle Ceres ya da Demeter, Gemeter adlarıyla bilinen Dünya Annenin kutsal simgesi olarak kabul edilmiş bereket amblemi. İbranice'de Mısır başağı anlamına gelen iki sözcük, bolluk kavramının dönüştürülmesiyle elde edilmiştir. Mısır başağı ve su kaynağı anlamına gelen Sibolet'in kökü, bolca çoğalmak ve akmak anlamına gelen Sabal'dır. Diğer sözcük olan Mısır anlamındaki Dagan ise çoğalmak anlamındaki Dagah'tan türemiştir. Mısır başağı ikinci derece için bilgiyi arttırmanın ve araştırmanın meyvelerini toplamanın da sembolüdür. Kenneth R. H. Mackenzie, Royal Masonic Cyclopedia, sayfa 170. Mısır başağının başlangıcı kesin olarak bilinmeyen bir zamandan beri Anadolu ve Ege'de Dünya Annenin özel simgesi olduğuna dair çok sayıda antik kaynağa ulaşmak mümkün. Ama bundan daha ilginci de var. Akalar adlı kavim kuzeyden Yunan topraklarına girmeden önce kıyı bölgeleri ve Ege adalarında yaşayan Pelasklar, antik geleneğin ve Demeter kültünün sadık koruyucularıydı. Ancak bölgenin etnik yapısı göçler ve işgallerle değişmeye başlayınca Demeter adına düzenlenen ve hep birlikte kutlanan özel festival, Pelasklarca kendine özgü bir gizliliğe büründürüldü. Devamını ve bunun gerçeklerini Yunan kültürü uzmanı John Larson'dan dinleyelim. Akaların henüz giremedikleri Girit'te eski gelenek doğal olarak değişmeden sürdürülüyordu. Anakara'da ise garip bir dile ve inanca sahip yabancıların etkisi sonucu Demeter'i bilmeyenlerin varlığı onun ayinlerini kirletmesin diye yerel törenlerde gizliliğe başvurulması gereği ortaya çıktı. Bu nedenle festivalle giriş Aka ve Pelaskları birbirinden ayırt etmeye dayanan bir konuşma sınavına bağlandı. John Cuthbert Lawson, Modern Greek Folklore and Ancient Greek Religion, A Study in Survivals, sayfa 568. Yani Pelasklar, çok değer verdikleri tanrıçalarının festivaline yabancıların girmesini önlemek için Sibolet gibi dil ve lehçe farklılığını test edecek bir yöntem kullanıyorlardı. Buna izleyen dönemlerde Aka ve Pelasklar, birbiri içinde eridikten sonra da varlığını koruyan Demeter, Eleusis gizemciliğinde birinci sembolün su kaynağı yanındaki Mısır başağı olduğu bilgisini eklediğimizde resim iyice ortaya çıkıyor. İkinci derece töreninde kullanılan Masonik şifrenin kökeni eski ahitteki Gilead ve Efraim kabileleri arasındaki savaş ya da İbrani dilindeki bir sözcük değil, ondan çok daha eski bir gizemcilikten, dünya anne kültünden taşınmış bir simgedir. Sibolet tarafından perdelenen asıl şifrenin niteliğine değindikten sonra kaldığımız yere geri dönebiliriz. Yeni derece onaylanıp yemin töreni de gerçekleştirildikten sonra adaya ikinci dereceye özgü iki farklı el sıkışma yöntemi öğretilir. Birincisi giriş ya da geçiş el sıkışmasıdır ve tıpkı giriş şifresi gibi Sibolet olarak adlandırılır. İkincisi ise gerçek el sıkışma olarak bilinir ve buna da Süleyman Tapınağı'nın diğer temel sütunu olan Jekin, Yakin adı verilmiştir. Eski Ahit'te tapınağın girişine Hiram Usta tarafından yerleştirildiği ve onun tarafından adlandırıldığı söylenen bronzdan yapılma iki sütun olan Yakin ve Boğaz'a Masonik gelenek içinde büyük önem verildiğini görüyoruz. En azından resmi kaynaklar böyle söylüyor. Ama acaba Mason düşüncesindeki iki simgesel sütun gerçekten Kudüs'te bir zamanlar var olduğu söylenen efsanevi tapınağa mı ait, yoksa yine çok daha eski bir başka köken mi var işin içinde? Her şeyden önce iki özel sütun motifinin eski Ahit'e ve Süleyman Tapınağı'na özgü orijinal bir unsur olmadığının altını çizerek başlayalım. Mason literatürünün en ünlü yazarlarından Albert Pike, Hiram'ın bu sütunları Fenike'deki tapınakları örnek alarak diktiğini söylüyor. Albert Pike, Morals and Dogma, sayfa 9. Pike'a göre Yakin ve Boğaz, çok daha eski ve evrensel bir düşünce sisteminin ürünü. Yengeç ve Oğlak gün dönümü noktaları göklerin iki kapısı ve Herkül'ün sütunlarıdır. Güneş onlar tarafından çizilen sınırların dışına hiç çıkmaz. Şimdi de localarımızda Yakin ve Boğaz adlı iki büyük sütun görünümüyle ve ayrıca merkezinde Yengeç ve Oğlak dönencelerinin tam ortasında duran Güneş ambleminin yer aldığı daireyi kuşatmış iki paralel çizgi olarak belirirler. Albert Pike, adı geçen eser, sayfa 506. Görüldüğü gibi Pike, bu iki ünlü sütunu Süleyman Tapınağı'yla değil, geometri yardımıyla hesaplanıp yerleri saptanan dönencelerle yani gökyüzünün iki kapısıyla bağdaştırıyor. Simgesel kökenlerin de çok daha eskilere uzandığı düşüncesinde. Herkül sütunlarından ve onlara Fenike'de verilen önemden söz eden yalnızca Pike değil. Herodot'ta biri saf altın, diğeri ise zümrütten yapılma iki büyük sütunun eski ahitte Hiram Usta'nın memleketi olarak belirtilen, Tire'deki Herkül tapınağında yer aldığından ve geceleri görkemli bir biçimde ışıldadığından söz ediyor. Tarihin babasının notlarına göre rahipler ona tapınağın kent ilk kurulduğu sıralarda yani Kral Amasis'ten 2000 yıl önce inşa edildiğini anlatmışlar. Herodot, Stories of the East, sayfa 133. Bu tapınağın yapılışının en az İsa'dan önce 2500'e dayandığı anlamına geliyor. Abartılarıyla ünlü Herodot'u biraz temkinli olarak dinlesek bile zaten rahiplerin verdiği tarihi inandırıcı bulmadığını kendi de belirtiyor. Her durumda Süleyman Tapınağı'ndan çok daha eski bir döneme ait iki özel ve gösterişli sütunu olan bir tapınağın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Kutsal yapılarda yer alan sütunlar çoğunlukla gökyüzüne uzanan evrensel ağacı simgelerler. Eski Mısır inançlarında bu sütunlar gök tanrıçası Nut'un bacaklarıydı. Fenike'de tanrıça Astarte, Babil'in İştar'ı için yapılan tapınakların girişinde yer alan çift sütun yine yer ile gök arasındaki bağlantıyı vurguluyordu. Kelt druidleri ve bilge kadınları için ağaçlar bu nedenle tanrıçanın kutsallığını simgelerler. Demeter tapınaklarının girişinde de özel öneme sahip iki büyük sütun olduğunu biliyoruz. Eleusis, gizem kültünde festivalin düzenlendiği ana alana girmek için de iki büyük ve özel sütundan oluşmuş bir kapıdan geçilirdi. Söz konusu sütunlar Roma'da imparatorluğun son dönemlerine doğru ellerinde büyük birer sepet taşıyan kadın heykelleri biçiminde yapılmaya başlandı. Kadın figürleri tanrıça rahibeleriydi. Sepetler ise külte ait sırları saklıyorlardı. Karl Kerenyi, Eleusis, Archetypal Image of Mother and Daughter, sayfa 75. Sırlar ve inisiyasyon bilgilerini içinde koruyan bir başka büyük nesne daha yer alıyordu sütunların hemen yanında. Birbiri üzerine oturtulmuş iki büyük taş bloktan oluşan ve Petroma olarak adlandırılan bu kutsal nesne, iki yılda bir düzenlenen büyük inisiyasyon törenleri sırasında blokların birbirinden ayrılmasıyla açılır ve içinde saklanan gizem belgeleri çıkarılıp tören için bekleyenlere okunurdu. Gece boyunca süren kutlamalar bittiğinde ise Eleusis sırlarını içeren bu belgeler bir dahaki törene dek saklanmak üzere yeniden Petroma'nın içine yerleştirilirdi. John Martin Woolsey, Symbolic Mythology and Translation of a Lost and Forgotten Language, sayfa 72. Bunlara kısaca göz attıktan sonra Masonik ikonografide yer alan sütun kavramının kökeninde Süleyman Tapınağı ve Yakin Boğaz'ın değil, Fraternis geleneğindeki ana tanrıça simgeciliği, geometri ve kozmolojinin yer aldığını vurgulayıp yeniden ikinci derece törenine dönebiliriz şimdi. Artık gözleri açık olan aday, kıdemli görevli eşliğinde parola ve yeni öğrendiği geçiş el sıkışma biçimiyle güney yönündeki ast muhafızdan geçiş izni alıp tapınağa sembolik girişini yapar. Ardından batıya doğru yönelip aynı seremoniyi kıdemli muhafızla yineler. Ancak bu kez gerçek el sıkışma biçimini kullanır ve bu kez tapınaktaki orta odaya geçiş izni alır. Gelenekle ilgili aldığı briefing sırasında giriş kapısındaki sütunların arasından geçtikten sonra kıvrılarak tırmanan basamaklarla erişilen orta odanın Süleyman Tapınağı'nda çalışan zanaat ustalarının bir araya geldikleri ve ücretlerini aldıkları özel bir bölüm olduğunu öğrenecektir. Ardından bir kez daha doğuya dönerek saygıdeğer üstadın yanına gider ve ondan masonların temel gereçleri üzerine ilk bilgileri alır. Gönye, çekül ve düzeç, su terazisi. Bunu Süleyman Tapınağı'nın bölümleri ve odaları üzerine mini bir briefing ve mimarinin önemi üzerine alegorilerle dolu bilgelik ve erdemi öne çıkaran bir söylevizler. 7 sayısının simgesel önemi, toplum ve evrendeki çeşitli örnekleriyle 7 gök cismi, dünyanın 7 harikası ya da doğu kültürlerinin 7 bilgesi gibi sunulduktan sonra masonluk için ayrı bir değer taşıyan 7 özgür bilim ve sanat dalı sıralanır. Gramer, retorik, mantık, aritmetik, geometri, müzik ve astronomi. Bunların içinde bir tanesine ayrı bir ağırlık ve ayrıcalık tanınacaktır. Okurun kolayca tahmin edebileceği gibi geometridir bu. Saygıdeğer üstad eliyle hemen arkasındaki mason sembolleri arasında yer alan G harfini göstererek anlatmaya başlar. Şimdi dikkatinizi G harfine yönelteceğim. Bu 5. bilim olan ve almış olduğunuz derecenin temelini oluşturan geometrinin baş harfidir. Masonluk üst yapısı bilimlerin ilki ve en soylusu olan geometri üzerine kurulmuştur. Geometri yardımıyla doğanın türlü ayrıntılarını en gizli noktalarına dek izleyebiliriz. Onun sayesinde evrenin yüce mimarının gücünü, bilgeliğini ve iyiliğini keşfeder ve bu uçsuz bucaksız sistemin boyutlarını zevkle inceleriz. Yine onun sayesinde gezegenlerin farklı yörüngelerde nasıl hareket ettiklerini anlar ve türlü döngülerini gösterebiliriz. Malcolm J. Duncan, adı geçen eser, sayfa 78. Ancak saygıdeğer Üstad G harfinin masonluk için çok daha önemli bir özelliğini daha anlatır adaya. G aynı zamanda yüce ilahi gücün kutsal adının da baş harfidir. Bunu söylediği sırada elindeki asayla yere 3 kez vurmuş ve locadaki tüm üyeler saygıyla ayağa kalkmıştır. Baş harfi G olan bu kutsal adın açık hali kesinlikle telaffuz edilmez ve tören tam bu noktada sona erer. Acaba hangi tanrının adıdır bu G ile başlayan sözcük? Masonluk özellikle 19. yüzyıldan itibaren hızlı bir manevrayla tek tanrılı dinlerin tümünü kabullenme iddiasındadır. Ama günümüzde de zanaatin ideolojisindeki simgesel önemini koruyan G'nin Yahve, Elohim, Lord ya da Adonai adlarının baş harfi olmadığı kesindir. Kimi araştırmacılar, çoğunlukla Hristiyanlar, G'nin Anglo-Sakson ve Cermen dillerinde tanrı anlamına gelen God, Got gibi sözcüklerin baş harfi olduğunu iddia ediyorlar. Ama bu birçok bakımdan hiç inandırıcı değil. Birincisi God ya da Got genel anlamda tanrıyı ifade etmek için kullanılır ve bir özel ad değildir. Masonik terende vurgulanansa bunun ilahi gücün, deity, kutsal adının baş harfi olduğudur. Ayrıca dil bariyerini aşma iddiasındaki evrensel bir örgüt, yalnızca İngilizce, Almanca ya da Flamanca için geçerli olacak bir sözcüğü seçmiş olamaz. Bu durumda Latin ve Yunan dillerindeki dieu, dio, deus sözcükleri ne olacaktır? Burada söz konusu olan ad, bütün diller için geçerli, evrensel bir nitelik taşımak durumundadır. Daha sık yinelenen ve açıkçası çok daha inandırıcılıktan uzak bir başka açıklamaya göre ise G, mason terminolojisinde Tanrı'yı tanımlamak için kullanılan evrenin yüce mimarı yani Grand Architect of the Universe ifadesinin baş harfidir. Bu durumda bir özel addan değil onu tanımlayan bir sıfattan hatta o sıfatın bir parçasından söz etmiş oluyoruz ki bu da hiç anlamlı değil. Eğer yalnızca mimar nitelemesini kullansalar ve A harfini simge olarak seçseler belki biraz daha akla yakın gelebilirdi. Sonuçta A alfabenin de ilk harfidir ve İncil'de Tanrı Alfa ve Omega yani başlangıç ve bitiş olarak da nitelenir. Üstelik mimar anlamına gelen architect sözcüğü de Batı dillerinin birçoğunda ortaktır. Ama evrenin mimarını tanımlayan yüce, grand sıfatının baş harfini simge olarak seçmek işi bir anda değiştirip çocuksu hale getiriyor. Bu takımına Sarı Kanarya adı yakıştıran taraftarın Fenerbahçe'yi simgelemek için FB harfleri yerine S'yi kullanmasından ya da Ege'nin incisi olarak anılan İzmir'i vurgulamak için insanların E kısaltmasını yeğlemesinden mantık olarak hiç farklı değil. Albert Pike da bu durumu fazlasıyla kafa karıştırıcı bulduğu için olsa gerek, kimi localarda Yahve adını vurgulamak için İbrani alfabesindeki Yod harfini kullanmayı yeğleyenler olduğundan, bazı Fransız biraderlerin de Tanrı anlamına gelen Dieu sözcüğünden yola çıkıp G'yi D ile değiştirdiklerinden söz ediyor. Onun görüşüne göre ise G harfi evrenin ve yaşamın temelini oluşturan üretici, yaratıcı güç, generative force kavramını simgelemekte. Albert Pike, adı geçen eser, sayfa 632. Bütün bu kafa karışıklığının nedeni, orijinal olanı başka bir şeyle maskeleme çabasının yarattığı tutarsızlıklardan başka bir şey değil. Burada son 200 yıl içinde gerçekleşen kimi dönüşümlere ve uyarlama çabalarına karşın baştan beri izini sürdüğümüz binlerce yıllık fraternis ideolojisinin silinmez işaretlerinden biri çıkıyor karşımıza. G elbette G, Gaia ya da Gea'yı simgelemektedir ve yalnızca onun baş harfidir. Yani Dünya Anne ya da Ana Tanrıçanın bilinen en eski adlarından birinin. Demeter adının bilinen en eski biçimi de Gemeter'dir, Dünya Anne. Zaman içinde Gemeter'in Demeter'e dönüşmesinde, yani G'nin yerini D'nin almasında da sözcük deformasyonunun değil, yine dişil ilahi güçle ilgili bir başka simgeselliğin etkili olduğunu görürüz. Yunan alfabesinde D sesini veren delta harfi bir üçgen biçimindedir ve bilinen en eski dönemlerden beri üçgen, kadın cinsel organına olan benzerliği nedeniyle dişil ilahi güçle ilişkili görünmüştür. Pisagor müritlerinin üçgeni bu denli önemsemelerinin nedeni de bu şeklin kadınlığı, tanrıçayı ve dolayısıyla evrensel verimliliği simgelemesinden başka bir şey değildir zaten. Bu arada üçgen, tarihteki bütün fraternis kökenli gruplar gibi masonlar içinde özel simgelerden biridir. En önemli sibil merkezi olan Delphi'nin adı rahim anlamına gelen Delf sözcüğünden gelir ve D yani delta ile başlar. Mircea Eliade, Demirciler ve Simyacılar, sayfa 43-44. Delphi'deki sibilin mağarası Dünya Annenin rahmi değil miydi? Gemeter adını oluşturan ilk hece durumundaki G, dünya, bu bağlantı nedeniyle D, tanrıça biçimini almıştır. Dünya anne ya da ana tanrıça. Masonik örgütlenme, burjuva devrimleri sonrasında protestan reformizmi ile kucaklaşıp hızla üst yapısını egemen kılmaya çalıştığı ideolojik U dönüşüne karşın sahip olduğu ya da bir biçimde üstlendiği kadim birikimin etkisinden bütünüyle sıyrılmayı da başaramadı. Bu konuya izleyen sayfalarda nedenleri ve sonuçları ile birlikte değineceğiz. Ama şimdi klasik sistemin üçüncü aşaması olan üstad mason derecesi için düzenlenen ritüelin ve ona zemin oluşturan mitolojinin içindeki oldukça belirgin çatlak ve sızıntıları inceleyerek yolumuza devam edelim. İhanet, cinayet ve diriliş. Klasik derecelendirme sistemi içinde en üst basamağı oluşturan üstad masonluğa geçiş için düzenlenen tören, bütünüyle önceki sayfalarda sözünü ettiğimiz efsanevi kişilik Hiram Abiff'i merkez alır ve temel mason eğitiminin de son aşamasını oluşturur. Ritüel tamamlandıktan sonra yeni dereceyi taşımaya hak kazanan kişi, alışma ve öğrenim devrelerini geride bırakarak gerçek anlamda mason olmuş sayılacaktır artık. Bundan sonraki yükseliş ve üstad dereceleri bütünüyle kendi yetenek, başarı ve sergileyeceği sıra dışı performansa bağlıdır. Peki ya şu büyük sırlar? Onlara nihayet erişilecek midir bu törenin sonunda? Bunu hep birlikte göreceğiz. Bir önceki dereceyi aldıktan sonra beyaz önlük üzerine iki mavi rozet takmaya hak kazanan zanaat üyesi Kalfa, yine aradan belli bir süre geçtikten sonra bu kez üstad mason derecesini almak için bekleme odasındadır. önceki törenlerde olduğu gibi ast görevli tarafından hazırlıklara başlanır. Adaya yine aynı giysiler verilir. Ancak bu kez gömlek iki omuz birden açıkta kalacak biçimde sıyrılmış ve pantolonun da her iki paçası dizlere dek sıvanmıştır. İp yeni törende bele 3 kez dolanacak ve gözler her zamanki gibi bir mendille sıkıca bağlanacaktır. Ayrıntıların localar arasında geleneklere göre küçük değişiklikler sergilediğini bir kez daha yinelemekte yarar var. Daha önceki derecelerde olduğu gibi ast görevlinin kapıya 3 kez vurmasıyla tören başlar. Kıdemli görevli kapıyı açıp sorar. Gelen kimdir? Acemi çırak olarak inisiye edilip zanaat üyesi derecesini alan ve şimdi daha fazla ışık için üstad mason derecesini talep eden birader X. Adayın adı. Bu istekte bulunurken kendi özgür iradesiyle karar verdiğini, taşımakta olduğu derecede başarılı olduğunu ve bir biraderin bu konuda olumlu görüş beyan ettiğini doğrulayan klasik soru ve yanıtlar tamamlandıktan sonra yine giriş şifresi sorulur. Hangi hak ve ayrıcalığa dayanarak kabul edilmeyi bekliyor? Bir parolanın verdiği hakka. Nedir o parola? Kendisi bunu henüz bilmiyor ama ben onun adına bu parolaya sahibim. Yaklaşın ve bana parolayı söyleyin. Ast görevli, kıdemli görevlinin kulağına yeni derecenin parolasını fısıldar. Tubal Kain. Parola doğrulandıktan sonra durum kıdemli görevli tarafından saygıdeğer üstada bildirilir. Aynı sorular bir kez daha yinelenir. Yanıtlar kıdemli görevliden gelmektedir. Ve onay alınmasının ardından adayın içeri kabul edildiği açıklanır. Gözleri bağlı aday, ast görevli eşliğinde loca kapısından birkaç adım attıktan sonra yine kıdemli görevli tarafından durdurulacak ve bu kez pergelin iki ucu gömleğinin açıkta bıraktığı iki omzuna birden değdirilecektir. Bu karşılaşmanın anlamı şu sözlerle açıklanır. Bu locaya ilk gelişinizde sol göğsünüze batırılan pergel ucuyla karşılanmıştınız ve bunun mantığı size anlatılmıştı. İkinci gelişinizde gönye ile karşılandınız ve bu da size anlatıldı. Şimdi ise sizi iki göğsünüze birden batan pergelin iki ucuyla karşılıyorum. Bu size insanın en değerli parçalarının göğüslerde saklandığını ve bizim en değerli inançlarımızın da pergelin iki ucunun dokunduğu bu noktalarda bulunduğunu öğretmek içindir. Dostluk, ahlak ve kardeşçe sevgi. Güney ve batı yönlerindeki istasyonlar geçilip seremoniler yinelendikten ve üstad mason derecesi için bu kez uzunca bir metin oluşturan yemin edildikten sonra adaya yeni önlüğü verilir ve bu dereceye ait selam duruşları ve yeni el sıkma biçimleri öğretilir. Bu arada saygıdeğer üstad ast muhafıza saati sorduktan sonra tüm biraderlerin dinlenmesi için yarım saat mola verilmesini ister. Tören sona ermiş gibi görünmektedir artık. Loca kapısı açılır, bütün biraderler dışarıdaki bekleme odasına geçip sohbet etmeye başlar. Diğer üyeler adayı kutlamakta, yeni derecesinden hoşnut olup olmadığını sormaktadır. Bu molanın amacı adayın dikkatini dağıtıp onu her şeyin bittiğine inandırmak ve loca odasını törenin finali için hazırlamaktır aslında. Yani üstad mason adayının cinayete kurban gidip sonra yeniden ölümden yaşama döneceği en önemli bölüm henüz başlamamıştır. Kısa bir süre sonra saygıdeğer üstadın çağrısıyla herkes loca odasına geri döner. İlkin o gün için yapılacak başka iş kalıp kalmadığı sorulur. Gündemde hiçbir şey olmadığı anlaşıldığında saygıdeğer üstad toplantının dağıldığını söylemek üzere hazırlanır. Sonra aniden aklına bir şey gelmiş gibi sorar. Bu arada az önce üstad mason derecesini alan birader X aramızda değil mi? İçerideki üyelerden biri burada diyerek onaylar. Birader X, lütfen doğu yönüne doğru yaklaşın diye fısıldar saygıdeğer üstad. Ardından adayla diğerlerinin duymayacağı bir sesle baş başa sohbet etmeye başlar. Aşağı yukarı şuna benzer şeyler anlatmaktadır.